Dördüncü ayrım.
12. bölümden devam. İşlerinden uzun, açık sarı gömlekli ve kıpık bıyıklı iri bir adamı gözüme kestirerek yaklaştım. Beni görünce, "Ne o küçük, kimi arıyorsun?" diye sordu. Diğerleri de lafı kesip yüzüme baktılar. Biraz kızararak, "Ali Bey'" dedim. Kapıcı hemen yerinden fırladı. "Ali Bey mi? Sen nesi oluyorsun?" Ali dayım belli ki mühim bir adamdı. Gururla, "Benim dayımdır," dedim. Bu defa diğerleri de kımıldayarak bakışlarını mümkün olduğu kadar tatlılandırdılar. Kapıcı ise adeta kanatlanmış gibiydi. Kayıtsız da söyleyiverdi, küçük lafını tamamlamak istercesine birkaç defa "Hoş geldiniz küçük bey, buyurun küçük bey, sizi götüreyim küçük bey," dedikten sonra önüme düştü. Azametimden neredeyse ayaklarım yerden kesilecekti. "Ne yamandır şu Ali dayım. Gittiği yeri ne hale sokuyor. Şu saygıya, şu korkuya bak." Tertemiz bir merdivenden ikinci kata çıktık. Sağda iki tarafa açılan oynak camlı bir kapı vardı. Kapıcı koşarak açtı ve içinde yüzlerce kadın işçinin çalıştığı bir imalat salonuna girmem için yol verdi. Tütün kokusu burada büsbütün yakıcıydı. Kadınlar açık saçık oturmuşlar, önlerine yığılmış bütün demetlerini para sayar gibi teker teker açıp sepetlere boşaltıyorlardı. Kapıcı ile beni görünce tezgahları yol kenarında olanlar laf attılar. "Pişt, küçük, bak bakayım yüzüme. Latif Efendi kimin bu? Maşallah cim gibi." Kapıcı gözleriyle kaşlarıyla işaret yapıyor ama kimseye bir şey dinletemiyordu. Neyse ki sonradan ustabaşı olduğunu öğrendim. Bir iki beyaz gömlekli adam koşup bağırdılar da gürültü kesildi. Ve salonun sonundaki kapıdan çıkarak başka bir koridora geldik. Kapıcı hemen oracıkta bir iskemlede pineklemekte olan yaşlı bir adama beni teslim ederken "Beyin yeğeni," dedi. "Ya dur haber vereyim." Ve yaşlı adam bunu söyler söylemez üzerinde müdür yazılı bir odaya doğru yürüyerek önünü ilikledi ve kapıya vurup içeri girdi. Kapıcıya "Artık sen git, teşekkür ederim," dedi ve heyecanla beklemeye başladım. Kapıdaki müdür yazısı herhalde kantin müdürü demek oluyordu. Biraz sonra dayımın hademesinin olduğunu tahmin ettiğim ihtiyar çıkıp eliyle beni çağırarak "Buyur bakalım," dedi. İç içe iki kapıdan geçtim. Kapılar deri kaplıydı. Tıpkı babamın yazıhanesindeki kendi odası gibi. İçeri girer girmez gözüme ilk çarpan tam karşı isabet eden geniş pencerelerdeki tül perdeler oldu. Sonra yerdeki çiçekli halı, yeşil deri koltuklar, son derece büyük ve üzeri kapkalın bir camlı kap. Camla kaplı masa ve... Evet ve... Masanın gerisinde uzun boylu bir adam. Fakat bu adam Ali dayım değildi. Gözlüklüydü, kıvırcık, simsiyah saçları vardı, üstelik biraz da şaşıydı. O kadar şaşırmıştım ki dudaklarım titremeye başladı. Adam, "Buyurun," dedi, "beni mi istediniz?" Kekeleyerek, "Yo, ben Ali Bey'i arıyordum." "İyi, Ali Bey benim." "Hayır, Ali dayımı arıyorum ben." "Burada mı çalışıyor bu Ali Bey? Ne iş yapıyor acaba?" "Evet," dedim, "burada çalışıyor, kantin müdürü." "Kantin müdürü mü?" Adam hayretle kaşlarını kaldırmıştı. Sonradan birden mühim bir şey hatırlıyormuş gibi "Sakın şu yemekhaneye yeni aldığımız uzun boylu çocuk olmasın," dedi. Ve bunu söyler söylemez gülmeye başladı. İnsanın içine işleyen bir gülüştü bu. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir gülüş. Evvela hafiften başlamış ve sonra dalga dalga yayılıp genişleyerek camları zangırdatan müthiş bir kahkahaya çevrilmişti. Ben ise ağlamak üzereydim. Adam bir müddet güldükten sonra gözlerine dolan yaşları silerek masanın kenarındaki bir düğmeye bastı ve giren hademeye "İbrahim Ağa," dedi, "aşağıdaki yemekhaneye nezaret eden çocuğun adı Ali mi?" Hademe sanki Azrail'in karşısındaymış gibi titriyordu. Kekeleyerek "Bilmiyorum beyim," dedi, "herhalde öyle olacak." Ah, o andaki üzüntümü unutamam. Fabrika nasıl başıma geçmedi ya Rabbi. Ali dayım benim Ali dayım, koskoca kantin müdürü Ali dayım bu fabrikanın içinde erimiş gibiydi. Gözlüklü adam bu defa kendi gülüşünden kendi de utanmış olmalıydı ki döner koltuğunu pencereye doğru çevirerek "Al bu küçüğü aşağı götür," dedi. Yemekhanedeki çocuk dayısıymış bunun. Biz kapıdan çıkarken o hala kendi kendine "Kantin müdürü, kantin müdürü," diye söylenerek gülüyordu. Hademenin peşi sıra yürüdüm. Artık ağlıyordum. Merdivenlere inerken rastladığımız adamlar merakla yüzüme bakıyor ve sonra hademeye soruyorlardı. "Ne oldu bu küçüğe?" "Hiç," diyordu o zavallı da. "Dayısı kantin müdürü mü, ne olmuş? Vallahi aklım ermiyor bu işlere." "Kantin müdürü ha?" Bir tanesinin karnına bir yumruk indirerek "Evet, kantin müdürü ya," demeyi çok isterdim ama o anda gözlerimden akan yaşlarla hiçbir şey göremeyecek durumdaydım. Hademe beni merdivenlerden indirdikten sonra zemini çimento bir yemekhaneye soktu. Bizim okulun yemekhanesi bunun ancak bir köşesini doldurabilirdi. Uzun uzun masalar dizilmiş, masaların üzerinde kahverengi muşambalar yayılmıştı. Salonun en sonunda tahtadan bir kulübe vardı. Üzerine boya bile sürülmemiş, bilet gişesi gibi basit bir kulübe. Yalnız bunun bütün bir cephesi boydan boya pencere halindeydi. Öyle ki oradan bakınca bütün yemekhaneyi görebilecektiniz. Tabii yemekhaneden bakınca da orayı. Nitekim ben de hademenin peşi sıra yürürken kulübenin içinde yan gelip oturan Ali dayımı görüvermiştim. Ayaklarını karşısındaki bir iskemleye uzatmıştım. Yanında iki kişi daha vardım. Kendisine doğru hıçkıra hıçkıra koşmaya başladım. Beni görür görmez, "Vay ahbap, ne oldu? Ne alıyorsun?" diye yerinden fırladı. Yüzümü bacaklarına gömmüştüm bile. Başımı zorla doğrultarak, "Ne oldu söylesene?" dedi. Ağlamaktan boğula boğula, "Hiç," diyebildim. "Sen kantin müdürü değil misin?" "Öyleyim mi ahbap, bunun için mi ağlıyorsun?" "Tabii ya," dedim, "müdür benimle alay etti." "Kim müdür?" "Kim olacak, işte yukarıdaki şaşı." "Peki sen ona niye gittin?" "Ne bileyim, Ali Bey istiyorum," dedim, "alıp ona götürdüler." "Seni azarladı mı?" "Yok, buraya gönderdi. Ama çok güldü de ondan ağlıyorum." Dayımın yanındaki o iki adam da şaşırmışlardı. Ali dayım, "Sonra görüşürüz," diye onları savdıktan sonra, "Aldırma be ahbap," dedi, "gel benim odaya, biz de ona bol bol güleriz. Ne çıkar bundan?" Benim oda dediği o boyasız salaş kulübeydi. Kendi oturduğum minderli iskemleye beni oturturken, "Şimdi neredeyse paydos olacak. Beraber yemek yeriz. Bugün de öyle güzel yemekler yaptırdım ki," diyordum. Hemen kulübenin öndeki kantarda çuvalla bir şeyler tartmakta olan iki çocuğa seslendi. "Temizleyin kantarı da bizim ahbabı tartalım." Sonra bana dönerek, "Belki biraz şişmanlamışsındır da annen sevinir," dedi. Besbelli ikram edebilmek için can atıyordum. "Eğer her gelişinde kilo almış olursan sana kocaman bir vapur yapacağım ki şaşacaksın," diye ilave ettim. Her şeyi unutmuştum. Hatta üst katta öten tiz bir düdüğün ardından her tarafta ziller çalınıp da dayanılmaz bir gürültüyle işçiler yemek salonuna geldikleri zaman neşelenmiştim bile. Bütün kadınlar Ali dayımı tanıyor ve belli ki pek seviyorlardı. O hepsine kendi taktığı isimlerle hitap ediyordu. Bir aralık çıktı, bütün salonu masalar arasında geçerek dolaştı. Bazen bir çocuğa işaret ederek boş bir sürahi doldurtuyordum. Arada bir de kulübeye bakarak bana göz kırpıyordum. Bir hademe odanın kenarında duran küçük masaya iki kişilik bir sofra hazırlamaya başlamıştım. Yemeğe baktım, kuru fasulye. Ali dayım, "Nasıl?" diyordu, "yemez misin?" Ve ufacık masamızın üstü biraz sonra kadınların taşıdıkları üzümler, incirlerle dolmuştu. O şaşı, "İstersen çık bak, şimdi yalnız kuru fasulye yiyordur," diyen dayım, "Ne yaparsın?" diye ilave etti. "Müdürden müdüre fark var." Sayfa 82, bölüm 13. Ali dayımın iş bulması şimşek gibi bütün eşe dosta yayılmıştı. Evvela komşular, daha sonra uzak semtlerdeki bildikler göz aydına geldiler. Nihayet çeşitli illere dağılmış akrabalardan mektuplar yağmaya başladı. Bizimkiler hiç istiflerini bozmadan vekar içinde tebrikleri kabul ediyor ve yerine göre övünmekten de geri kalmıyorlardı. En hararetli tebrikçi Tombul Kuş'un annesi Semih Hanım'dı. "Ah kardeş, pek sevindim. Allah hemen gönlüne göre bir taze nasip etsin inşallah," dediği zaman bizimkilerin birbirlerine manalı manalı bir bakışması vardı ki görülecek şeydi. Doğrusunu isterseniz ben Ali dayımla Tombul Kuş'u birbirlerine pek yakıştırıyordum. Kız bir defa güzeldi. Sonra oturdukları ev babasından kalmaydı ve nihayet gene bizimkilerin söylediklerine göre müthiş de cihazı vardı. Babam bile bir akşam üzeri annesiyle beraber bizden çıkarlarken karşılaştığı kızın arkasından bir müddet baktıktan sonra "Yahu Semih Hanım kızı ne kadar da güzelleşmiş," demekten kendini alamamıştı. Ama Ali dayıma geldi evlenmenin ne olduğunu anlat. Değil ben yahut halam, annem ona bunu bizzat Tombul Kuş bile anlatamamıştı. Bir cuma günü dayımın arkadaşı bir şoförün arabasıyla İnciraltı'na gitmek üzere yola çıkmıştık. Bir gün evvelden bize evden yemek hazırlamışlardı. Yalancı dolmalar, tavuk söğüşleri vesaire. Gezintiyi fabrikadaki arkadaşlar tertip etmişlerdi. Daha doğrusu dayım bizimkilere böyle söylemiş ve benim için de eğlenir, hava alır bahanesiyle izin koparmıştı. Ama evden biraz uzaklaştıktan sonra köşe başında bizi beklemekte olan Tombul Kuş'u da arabaya alınca bu fabrika arkadaşları ben hariç 3 erkek 3 kız olmak üzere tam eş eşine düşüvermişlerdi. Arabanın sahibi olan şoför neşeli olmaktan yana Ali dayımdan geri kalacak cinsten değildi. "Oo," diyordu, "ne kadar da sıkışık olursak o kadar samimiyeti takviye ederiz." Ve gerçekten içerideki samimiyete diyecek yoktu. Arkaya bir tarafına Tombul Kuş'u, diğerine de başka bir kadını alarak oturan Ali dayım bana pencere diplerinden birini ikram etmişti. Şoför mahalline de iki erkek aralarında bir kadını alarak oturmuşlardı. Bu taksimatın nasıl olup da bu kadar aleyhine tecelli ettiğini bir türlü anlayamayan ve tam benim önüme oturmuş olan Mahmut Usta, ikide bir arkaya bakarak kadınların arasında gevşemiş olan Ali dayıma, ''Ulan Ali'' diyordu, ''Benim Sabahat'i rahat bırak, gözünü patlatırım ha!'' ''Kimin gözünü patlatıyorsun sen, az zavallı Mahmut Usta!'' Ali dayımın sol eli Sabahat'te, sağ eli Tombul Kuş'taydı. Bacaklarını göremiyordum. Bir pardösü onları örtmüş ve böyle yapmakla pek de isabet etmişti. Yoksa hiçbiri bacağını tanıyamaz ve bu karmaşıklığın arasından seçemezdi. Artık sol eliyle de Sabahat'e uzanmışsa ve üstelik Sabahat de bundan pek memnun görünüyorsa buna sen ne karışırsın ha Mahmut Ustacığım? Gerçi sen güzel yalıyı geçtikten biraz sonra arka lastiğe bakmak için şoförün arabayı durdurmasından faydalanarak biraz da ben oradaya geçeyim dedin ama Ali dayım bu. Adama yerini verir mi? Bir aralık Tombul Kuş'ta dayımın öbür tarafa fazla yaslanması yüzünden hafif bir kıskançlık buhranı geçirdim. Doğru otur rica ederim. Dayım hiç istifini bozmadan asıl dedi sen bana doğru biraz gel de çocuk sıkışmasın. Çocuk benim yanımda rahatı iyi onun münasebetsiz. Bu son kelimeyi hafifçe söylemişti. Fakat galiba dayım hiç üzerine alınmadı. En rahat şoför Hamdi'ydi. Kahkahalar atarak ''Ulan Mahmut'' diyordu. ''Ne demeye nişanlını elin itin yanına verirsin. Bak bana, yanımdan ayırıyor muyum? Elim direksiyonda, gönlüm de bizimkinde. Sen ol, bir daha böyle halt karıştırma.'' ''Ah, haklısın'' diyordu Mahmut Usta da. ''Ne bilirsin herifin böyle İskambil fantisi gibi iki taraflı olacağını.'' Ali dayım ise hiç oralı değildi. Kah Tombul Kuş'un omzuna yaslanarak uyuma taklidi yapıyor, kah Sabahat'e çok mahrem bir şeyler anlatıyormuşçasına sokularak kızı güldürüyordu. Ve böylece incir altına geldik. Gazino hayli kalabalık olduğu için kızların arzusuyla kafile daha içerilerde tenha bir kırlığa çekildi. Arabadan inerken Ali dayımın hali görülecek şeydi. ''Ya diyordu bacaklarıma ne olmuş benim, yere basamıyorum.'' Mahmut Usta üstünü başını düzeltmekle meşgul Sabahat'e kızgın kızgın bakarak cevap verdi. ''Sakın bir yanlışlık yapma, olmasın. Bacakların belki yer değiştirmiştir. Ne dersin ha?'' ''Neden bilmem. Hiçbiri akranım olmadı ve hoşuma gidecek bir oyuna da henüz kavuşmadığım halde dehşetli eğleniyordum.'' Sofra hazırlanır ve otomobilin içinden yaygılar çıkarılırken kadınlara yardımında olmadı değil doğrusu. Hatta Tombul Kuş'la Sabahat birkaç defa boynuma sararak beni sulu sulu öpmüşler ve Ali dayıma ''Pek becerikli olacak maşallah'' demişlerdi. Ali dayım da kızların harareti karşısında yanağını sıvazlayarak ''Biz diyordu sanki beceriksiz miyiz?'' yemeğe yer yemez grup kıradı aldım. Ali dayımla Tombul Kuş sofraya altına kurduğumuz meşe ağacını seçtiler. Diğerleri daha uzaktaki ağaçları. Ama hepsi de uzandıkları yerden başlarını kaldırdıkları zaman birbirlerini uzaktan da olsa fark edebiliyorlardı. Otomobilin içine girip çıkarak belki de hayatımın en doyulmaz oyunlarından birine dalan ben ise hepsini kolayca görebilecek durumdaydım. Arada bir otomobilin kornasını öttürdükçe Ali dayım başını kaldırıyor ve ''Yapma be ahbap, kuş korkuyor'' diyerek yanındakini fıkırdatıyordu. Ne kadar oynamıştım, saat kaça gelmişti bilmiyorum. Yalnız dayım ve Tombul Kuş'la beraber deniz kenarına doğru yürümüş, bir hayli de taş sektirmece oynamıştım. Ali dayımla kız kumsalda oturup bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışmaya başlamışlardı. Daha doğrusu durmadan kız konuşuyor, ayaklarını uzatarak onun dizine yatmış olan dayım da arada bir ''Bırak canım şu evlenme lafını'' diyordu. 40 yılda bir eğlenmeye geldik. ''Ne demek?'' diyordu kız. ''Beni ne zannediyorsun sen? Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Eğer bugün bu meseleyi çözmezsek bir daha beni hiç göremeyeceksin, haberin olsun.'' Ve Ali dayım gözleri yarı kapalı soruyordu. ''Hangi meseleyi?'' İşte konuşma bu şekilde uzayıp gidiyordu ki birden ötekilerin bulunduğu taraftan acayip sesler gelmeye başladığını fark ederek irkildik. Erkek kadın çığlıkları birbirine karışıyordu. İlk telaşlanan Tombul Kuş oldu. Yüreğini tutarak Ali dayıma bağırdı. ''Aman kalkalım ayol, bizimkilere bir şey oldu galiba. Yatma kazık gibi.'' Dayım isteksizce yerinden doğruldu ve bir müddet sesleri dinledikten sonra ''Kim bilir?'' dedi. ''Bizim Ayı Mahmut kızın canını mı yaktı nedir?'' Peşleri sıra ben de koştum. Fakat şoseyi hızla geçerek evvelce yayıldığımız ağaçlık sahaya yaklaştığımız zaman hepimiz olduğumuz yerde mıhlanıp kaldık. Otomobiller ikileşmişti ve nereden geldiklerini bir türlü anlayamadığımız bir koca karı ile çok şişman bir taze Mahmut Usta'nın başına geçmiş avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Zavallı Mahmut Usta'nın saçları yolunmuş gibiydi. Yakalığı fırlamıştı. Sabahat ellerini yüzüne kapamış öyle duruyor. Şoför Hamdi ile nişanlısıyla Mahmut'tan ümidi kesmiş gibi yalnız onu teselliye çalışıyorlardı. Etraf feryatlara koşan meraklılarla dolmuştu. Ali dayım Tombul Kuş'la beni ellerimizden tutarak hemen geri döndürdü. ''Kaçalım!'' Kız Ayo kaçalım olur mu? Gidip anlayayım niye ayak dirediyse de Ali dayım hiç oralı olmadan bizi sürüklüyordu. Hiç karışmamak en iyisi. Biraz yatışsınlar gider anlarız. Hakkı varmış. Hakikaten biraz sonra bulunduğumuz yerden iki kadını sürükleye sürükleye Mahmut'u ikinci otomobile soktuklarını gördük ve ancak onların arabası şehre doğru son hızla uzaklaşırken meydana çıktık. Şoför Hamdi Ali dayımı görür görmez ''Nerelerdeydiniz yahu?'' dedi. Mahmut'u alıp götürdüler. Karısıyla kaynanası geldi. Ama Ali görülecek manzaraydı Allah için. Ali dayım hafifçe başını salladı. Tuhaf şey. Mahmut bana karım İstanbul'da demişti. Avanak evlenecek ne vardı sanki. Evlendim bari biçimli iş gör. Enayi plakisi işte diye Hamdi mukabele etti. O karı da alınır mı be? Ama bu olaydan sanırım en fazla tombul kuş üzgündü. Şunlara bak diye her iki erkeğin de yüzlerini tükürür gibi bağırdı. Her evlenen böyle mi olurmuş? Koskoca evli barklı herif genç bir kızı alırım diye kandırıyor, ona ses çıkarmıyorlar da evlenmemeliymiş. Yok enayiymiş, terbiyesiz reziller. Ali dayım yaygıları toplarken, tabi canım orası da ayıp ama dedi, bence evlenmeseydi en iyisi olurdu. Mesela şimdi hala eğleniyorduk. Ve Sabahat'e dönerek ilave etti. Yalan mı ama şu eğlenceyi bozan Mahmut'un evliliği olmadı mı sanki? Zavallı tombul kuş bayılmak raddelerine gelmişti. Dönüşte bütün yol boyunca evlilik lehine konuştu durdu. Ama Ali dayım Sabahat'in omuzuna yaslanmış uyuyordu. Galiba duymadı. Sayfa 88. Bölüm 14. Savaş yalnız ordular arasında mı yapılır sanıyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız İzmir'in mahalle çocukları arasında yapılan taş kavgalarından hiç haberiniz yok demektir. Halbuki asıl savaş bu ikincisidir. İki mahallenin irili ufaklı bütün veletleri yukarı mahalleler üzerindeki kırsağlara, yayılara karşılıklı geçerler. Çok defa aralarında ya derince bir vadi yahut aşılması güç bir yar vardır. 1925-35'lerin İzmir'i böyleydi. Bugün o bölgeler apartman yığınlarından oluşan mahallelerle dolu. Birleşme alanı her iki tarafça da gözcülerle korunur. Taşlar dört parmak kalınlığında birer kuşak olan savaş sapanlarına yerleştirilerek başlar üzerinde çevrile çevrile savurtulur. Kıymetli ve büyük savaşçıların sapanları ya ipek bir eşarp veyahut floştan örülmüş ensiz bir kemerdir. İki tarafta iri iri kayaları kendilerine siper ederler. İki tarafın küçükleri de atış menzilinden uzak bir yerde yaralılarla meşgul olmak yahut mahallede oturarak haber bekleyen elebaşılara, kabadayılara haber iletmekle görevlidirler. Bazen tahminin üstünde bir hız kazanan taşların başları üzerinden vınlayarak geçmesi bu geri hizmet ekibinin çığlık çığlığa getirir. Nihayet hangi tarafın kuvvetli kesilmişse karşıdakiler birleşme noktasına saldırarak rakiplerini ta mahalle işlerine kadar kovalar, ele geçirebildiklerini adam akıllı hırpalarlar. Küçüklerin çok geride bırakılmaları biraz da bu kaçış esnasında mesafe kazanmaları içindir. Ama bazen bu kaçış tıpkı gerçek savaştaki gibi bir plan neticesi de olabilir. Kovalayan taraf birdenbire kendinden çok büyük yaşta elleri bıçaklı, belleri kemerli bir kabadayı sürüsüyle karşılaşarak ne yapacaklarını şaşırabilir. Bizim okul tramvay caddesinden çeşitli yokuşlarla tırmanılan yukarı semtlerde boş bir tepenin üzerindeydi ve öğrencisinin çoğu sonradan ismi Talebe Çayırı olan Kerhane Çayırı semtlerinden, Arap Deresi civarından ve karantinenin yukarı mahallelerinden gelen çocuklar olduğu için bu taş savaşlarının sonuçlarıyla daima sık sık karşılaşılırdı. Anneleri ve babaları tarafından hudutsuz bir sokak şerbestisi içinde büyütülen bu çocuklar, hürriyetlerine gıpta ile bakan bizlere, teneffüslerde bütün savaş safhalarını öyle ballandıra ballandıra anlatırlardı ki, bu heyecanlı maceradan yoksun oluşumuzun acısını daima içimizde hissederdik. Bu hafta bizim mahalle Eşref Paşa'dan iki alan yarı taşındı, görme. Gelecek sefere kara taşın üstündekileri süpürüp götüreceğiz. Bizim Sami abi sapanlarımız benden dedi. Hepimize ipekli sapan dağıtacak. Babası tüccar onun. Nah iplikler böyle. İçimizden biri bunları söyleyen Bahtiyar'a hasetle sordu. Sami abi çok mu kuvvetli? Ne söylüyorsun dedi. Öteki mahalle takımında da top oynuyor. İki taraflı bıçağını bir görsen şaşarsın. Elma Şekerci Ramazan'la ikisi bir oldular mı hiçbir mahalle dayanamaz. Geçen sene Ramazan bizim mahalleden geçen bir çocuğun kolunu çat diye kırıvermiş. Öyle güldük ki. Ramazan mı kuvvetli Sami abi mi? Orası belli olmaz ama Sami abide bir pazular var karpuz gibi. İçimizden ah derdik ne olurdu biz de yukarı mahallelerde otursaydık. Şu Sami abi elma şekerci Ramazan'ı görseydik. Ama nerede? 10 dakika geç kalsak hizmetçilerin yahut olmazsa annelerimizin yollara dökülüp hepimizi teker teker toplamaları o kadar olağandır ki daha bunları düşünürken ümitlerimiz kırılıveriyordu. Birkaç defa arkadaşlarla toplanıp çalışacağız bahanesiyle annemden izin koparmaya çalışmadım değil. Fakat her seferinde otur oturduğun yerde arkadaşların buraya gelsin ihtarıyla susmak zorunda kalmıştım. Bir seferinde de okul paydosunda o sıcak iklim ikindilerinin insanının içine dolduruverdiği serazat havaya kapılarak ta Arap Deresi'ne kadar çocukların peşi sıra gittiğim oldu. Fakat aksi şeytan o gün elebaşıların uzun konuşmalardan sonra savaşı hasta olan bir kabadayının iyileşmesine kadar erteleyecekleri tutmuş ve geç vakit korka korka geri dönerken bütün ev halkını meraktan ayakta bulmuştum. Ama kısmet dediğiniz hiç belli olmuyor. Tam ümidinizi kestiğiniz sırada bir bakıyorsunuz ki o ayaklanmış ve gelip başınıza konu vermiş. İşte benimki de tam böyle oldu. Öğle teneffüsünde sınıfın en büyüklerinden olan Kako Mustafa gene hararetli bir savaş ballandırmasına girişmişti. Yarın öğleden sonra bizim mahalle Arap Deresi'nde savaşa tutuşacak. Okuldan çıkar çıkmaz doğru oraya koşacağım. Etrafına halk olmuş bütün çocuklar heyecanla kımıldadılar. O sanki bu dalgalanmayı görmüyormuş gibi biraz durduktan sonra kesik kesik devam etmiş. Sami abi mektepten gelmek isteyen kuvvetli arkadaşların olursa onları da topla getir dedi, anlıyor musunuz? Anlamaz olur muyuz? Elbette pekala anlıyorduk. Ama doğrusu bu da ilk defa oluyordu. Bir mahallenin yabancı kuvvetlerle desteklenmesi ne demektir? Savaşın ne kadar şiddetli olacağını bundan büyük delili olur mu? Hepimiz heyecandan gırtlaklarımız gömülü, gözlerimiz belermiş, bu garip milis şefine bakıyorduk. Kako Mustafa evvelden anlaştığı bir çocuğa dönerek "Mızıklanmak yok, değil mi lan?" diye sordu. Savaşçı olmak bahtiyarlarına erişen çocuklar derhal ses verdiler. "Deli misin lan? Bak görüyorsun neler yapacağız." Bu sefer Kako grubun en irilerine doğru döndü. "Başka gelmek isteyen yok mu?" Zannederim herkes gitmeye can atıyordu ama korku mu? Hayır, daha ziyade heyecanın ölçüsüzlüğü bütün dillerine bağlamıştım. Kimse ses çıkarmadan mütemadiyen yutkunuyordum. Birbirimizin nefeslerini dinleyerek önümüze bakıyorduk. İşte o anda göğsümün tam ortasından kuvvetli bir solunum ağır ağır yükselerek gırtlağımdaki düğümü parçaladığını hissettim. "Ben giderim." Hepsi suratıma öyle garip bir şekilde baktılar ve birdenbire sükutlarını bozma fırsatını yakalamış olmanın sevinci içinde öyle bir kahkaha koyuverdiler ki söylediğinden kendim de utandım. Ama artık iş işten geçmişti. "Şuna bak, boyuna bakmadan. Lan seni bir taşla havaya uçururlar. Kıraat kitabını gırgır okumaya benzemez o. Büyü de gidersin." Neredeyse ağlayacaktım. Sınıfın en küçüğü olmanın azabı içime öyle işlemişti ki o anda 3-5 yaş için ömrünün 30 senesini değiş deseler hazırdım. Fakat Kako Mustafa alayı pek fazla ileri götüren bir tanesinin suratına müthiş bir şamar indirdikten sonra adeta gürledi. "Ne gülüyorsun lan? Hepinizden daha yürekli ya, ona bakın. Hanım evlatları." Ve sonra bana dönerek elini omzuma koydu. "Peki arkadaşım, seni de götüreceğim." Herkes susmuştu. Göğsüm mümkün olduğu kadar şişerek kumandanın tarafından onurlandırılmış bir asker gibi "Babamın eski kravatlarından ne kadar istersen getireyim, sapan yaparız." dedim. Kaka bu habere pek sevinmişti. "Yaşa," dedi. "Sami abi akşam bunu da söyleyince çok sevinecek." Çocuklara döndü. "Var mı lan muhallebiler, sizde yürek var mı? İpek gömlekliler." Hemen tozlu toprakla elimi ipek gömleğimin göğsüne ve yakasına sürtmeye başlamıştım. Paydos'a eve dönerken daima beraber geldiğim muhallebilerden ayrı yürüdüğümü ve onlara yarı tebessümle küçümser bir edayla baktığımı hiç unutamayacağım. Evde de içim içime sığmıyor, bu büyük hadiseyi anlatacak bir insan arıyordum. Ali dayım ta bahçe kapısında karşıladım. "Vah ahbap, beni pek özlemişe benziyorsun." Ellerine yapıştım. "Sana bir şey söyleyeceğim Ali dayı, bayılacaksın." Ve bir çırpıda savaş için nasıl kabul edildiğimi, muhallebilerin halini biraz da abartmalı anlatıverdim. Hemen havuzun kenarına oturdu. "Korkmuyor musun?" "Deli misin?" dedim. "Niye korkacakmışım? Ya kafana gözüne bir taş gelirse?" "Gelmez. Kocaman kayaların arkasına saklanıyorlarmış. Hem biz o kadar kalabalık olacağız ki daha görünür görmez onlar kaçarlar," diyor Kako Mustafa. Ali dayım elini çenesine atarak bir müddet düşündükten sonra "Peki," dedi. "Yalnız annene ne diyeceksin?" "Onu da buldum. Müsamere için çalışacağız. Okuldan geç geleceğim," derim. Dayım gene derin derin düşündükten sonra "Peki," dedi. "Öteni beni kırdırmamaya bak." Ve aramızdaki anlaşmayı hiç çaktırmadan güle oynaya eve girdik. O geceyi nasıl geçirdim ben bilirim. Sabaha kadar savaşın ön safında karşı mahallenin kuvvetlerini alt üst ediyordum. Daha kendisini göremediğim Sami abi başı bulutların içinde kaybolmuş müthiş bir devdi. Savaş alanının ufkunda bacaklarını açmış heykel gibi duruyordu. Arada bir eliyle kendi kıtalarını işaret ediyordu. "İleri! İleri!" Uyandığım zaman terden sırılsıklandım. Giyinir giyinmez çantamı hazırladım. Babamın sandık odasındaki bir dolabın içine yığılmış olan eski kravatlarından bir tomarı da tıkmayı unutmadan. Okulun kapısından girerken bahçede öbek öbek gruplanmış çocuklar beni görünce tuhaf tuhaf biraz da hasetle baktılar. Kako Mustafa hemen koşup yanıma geldi. Kravatları çıkarıp verdim. Bu kadar yeter mi? Elini aldı Tomar'ı etrafımıza üşüyen çocuklara doğru kaldırarak. Yeter yeter dedi. Sen kendini seçtin mi? Böyle acayip sapanla taşın nasıl atıldığını biliyordum ama hiç tecrübe etmemiştim. Çocukların yanında da bunu itiraf edemiyordum. Kekeleyerek yok dedim bir tanesini de bana bırak istersen. İşte o zaman Kako gururla gülümseyerek elini cebine soktu ve grili beyazı upuzun bir floş sapan çıkararak al bunu dedi Sami abi sana gönderdi. Bayılacak gibiydim. Gözlerim yaşla dolmuştu. Sami abi düşününüz bütün mahalleleri titreten o titreten Sami abi bana floş sapanını gönderiyordu. Paydos olur olmaz okuldan ilk fırlayanlar arasında beşimiz vardık. Kako, ben ve ötekiler. Okulun arkasındaki düzlüğe kadar koştuktan sonra bayırın başlangıcında hepimizi durduran Kako talimat verdi. Yolumuz uzun, onun için kestirmeden gideceğiz. Sonra bana döndü. Biraz inişli yokuşlu ama yorulmazsın değil mi? Azametle başımı kaldırıp hayır dedim ve tekrar koşmaya başladık. Dakikalarca, saatlerce, hatta bana sorarsanız günlerce koştuk derim. Zira mevzilerimize geldiğimiz zaman değil taş atacak, elim kaldıracak halim kalmamıştı. Bulunduğumuz alan ile derin ve geniş bir hendeğin ayırdığı karşı düzlüğe rakiplerimiz de birikmişler ve kaynaşmaya başlamışlardı. Kako beni elimden tutarak alanın biraz gerisine paslanmış tenekelerden yapılmış köpek kulübesinden biraz büyüyecek bir kümbetin arkasına götürdü. Burada ben yaşta fakat üstleri başları son derece pis bir alay çocuk vardı. Bizi görünce burunlarını çekerek sustular. Kako, bana bakın lan fırlamalar. Bu misafir dedi. Nasıl olsa bugün biz kovalayacağız diye geldi. Ama belli olmaz. Kaçacak olursanız evvela bunu alıp koşacaksınız. Anladınız mı? Sami abiye bir kucak dolusu sapan getirdi o. Yorgunluktan o haldeydim ki hemen yere çöküverdim. Koko bu hareketimin çocuklar üzerinde kötü tesir yapmasından mı yoksa alay mevzu edilmemden mi korktu nedir? Hemen yere çömelerek... Çok yoruldun değil mi dedi. Hasta hasta gelmemeliydin. Ama sen olmasaydın o muhallebilerin fiyakasında kimse bozamazdı. Çocuklar ne yaptığımı bilmeden besbelli Mustafa'nın anlattıklarını kendince büyütüp şişirerek bana karşı tavırlarını derhal değiştirdiler. Son derece zayıf bir sesle Mustafa'ya sordum. Sami abi nerede? O buralara gelmez dedi. Mahallede oturur. Bir aksilik çıkarsa hemen haber veririz. Ama bu sefer ona kara taşların sapanlarını götüreceğiz. Görürler o hanım evlatları. Mustafa'nın lafı ağzında kalmıştı. Müthiş bir taş sağanağının teneke kulübeye gelip çarptığını, bir kısmında sağımızdan solumuzdan vınlayarak geçtiklerini gördük. Aynı anda bütün çocuklar bağırmaya koyulmuşlardı. Başladı, başladı! Savun orospu çocuklarına! Hey, acımayın lan! Savunun, savunun! Bir anda yorgunluğunu falan unutmuş müthiş bir heyecana kapılmıştım. Kulübenin arkasına sığınanların hepsi de büzülerek birbirlerine sokulmuşlardı. Fakat olduğumuz yerden bizim takımın saldırışını görmek mümkün değildi. Başımı usulca çevirip teneke duvarının yanından muharebe sahasına baktım. Kako Mustafa 20 metre kadar önümde büyük bir kayanın arkasına sığınmıştı. Sapanına yerleştirdiği bir taş parçasını başının üzerinden vınlata vınlata çevirdikten sonra kurşun misali karşıya fırlatıyor ve hemen sonra gene yere çöküyordu. Onun gibi daha yüzlercesi de hep aynı hareketleri tekrarlamakta ve arada bir müthiş küfür yağmurunu taşların peşi sıra karşıya göndermekteydiler. Bir müddet savaş bu tempoyu bozmadan gitti. Vaziyete göre kimin kazanacağı belli olmuyordu ama olacak gibi de değildi. Ama yanımdaki çocuklar mütemadiyen ''Tamam biz kazanıyoruz şimdi neredeyse kaçar ödlekler'' diyorlardı. Kim bilir belki aynı anda karşı tarafında küçükleri aynı lafları söylemekteydiler. Ama hayır, hayır. Onların söyledikleri muhakkak daha ziyade gerçeğe yakın olmalıydı. Evet, muhakkak öyleydi. Ve o vakte kadar görmediğimiz müthiş bir taş yağmuru bizim teneke sipere tahammül edilmez tarakalarla sarsmaya başladı. Sanki taşlar karşıki düzlükten değil de kulübenin hemen öbür tarafından atılıyordu. Hepimiz birbirimize sokulmuştuk. Biraz sonra o sağanağa rağmen Kako Mustafa göründü. Sağ kaşının ve kulağının üzerinden kanlar akıyordu. Onun bu halini görür görmez çocukların ayıplamasını ve muharebeyi falan unutarak ağlamaya başladım. Ne oldu Mustafa ne oldu sana be? O vatanını savunurken yaralanmış bir asker kadar Metin cevap verdi. Bir şey değil biz böyle çok gördük. Yalnız ah bu kahpeler çok kalabalık çıktı. İçinizden biriniz hemen koşup mahalleye haber götürsün. Çocuklardan ikisi hemen fırladılar. Cebimden mendilimi çıkararak Kako'nun alnına bastırdım. Beyaz bez derhal kıpkırmızı kesildi. Korkudan ne yapacağımı şaşırmış geldiğime çoktan pişman olmuştum. Mütemadiyen ağlıyordum. Etrafımdaki çocuklar da artık ağlamaya başlamışlardı. Yani tam tabiriyle bizim cephe çöküyordu. Maneviyat erimiş, bitmiş, panik alametleri başlamıştı. Yolu alabileceğimi aklım yatsa zannederim o anda fırlayıp kaçardım. Ama geldiğimiz yollar o kadar karmaşıktı ki. Hoş, benim yalnız başıma kaçmama da hacet kalmadı ya. Bir iki dakika sonra irtibat yerinde dikilen gözcülerden birinin ok gibi geri geldiğini gördük. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Kaçın! Kaçın! Geliyorlar! Cephe artık tamamen çözülmüştü. Kako beni kolumdan sürükleyerek koşturmaya başladı. Bütün bayırı öyle deli gibi geçtik. Şoseye çıktığımız zaman dalağım sanki bir taş parçasıydı. Yüzlerce çocuk yerimizden bağırışa çağırışa koşuyorlardı. Kaçın kaçın yaklaştı orospu çocukları. Şoseyi tutarak tekrar koşmaya başladık. Daha doğrusu Kako koşuyor, ona tutunmuş olan ben de sürüklenip gidiyordum. Zavallı Mustafa, ben olmasaydım o süratle herhalde çoktan mahallesine varmış olurdum. Ama ne yapayım ki artık bacaklarım ona dahi uymayı reddediyorlardı. Silkinip elimden kurtularak...